İnsan ve Davranışı, Doğan Düceloğlu, 10. Kaset B Yüzü, Sayfa 209. Bu sesler ilk başlarda genel insan sesleri olarak kendilerini gösterirler. Fakat kısa bir zaman içinde bebek çevresindeki insanların konuştuğu dilin fonemlerini andıran sesler çıkarmaya başlar. Seslerin herhangi bir yapısı ya da anlamı yoktur. Fakat çocuk ses çıkarma organlarını kullanmaktan büyük bir zevk alır ve her fırsatta tekrar tekrar bu sesleri çıkarmaya devam eder. Dünyanın her bölgesinde hangi ırktan ve hangi dilden olursa olsun bebekler hemen hemen 6 ay civarında cıvıldamaya başlarlar. İlk başlarda bebekler birbirlerine son derece benzeyen evrensel sesler çıkartırlar. Öyle ki sesler yöre, ırk ve dil ayrımına göre kaydedilip sonradan bir grup kişiye bu kayıtlar dinletilerek gruplandırılması istendiğinde bebeklerin ses kayıtları arasında bir ayrım yapılamamıştır. Bebeklerin çıkardığı seslerin türü ve miktarı bölge, ırk ve dil faktörlerinden etkilenmez. Hatta sağır ana babadan doğan ve onların çevresinde büyüyen bir sağır çocuk bile diğer çocuklarınkine benzer sesler çıkartır. Lenenberg, 1967. Genel ses durumu kısa sürer ve çocuklar birkaç ay içinde ana babalarının dilinin seslerini daha çok çıkarır. Diğer sesleri ise artık çıkarmazlar. Demek oluyor ki çocuk doğduğunda değişik insan dillerini konuşabilecek bir ses hazinesiyle doğar. Daha sonra hızla kendi toplumunun dilinde uzmanlaşmaya yönelir. 2. Tek kelime ve tümcel söz. Bir yaş civarında bebekler dilde bulunan gerçek kelimeleri öğrenmeye ve söylemeye başlarlar. Bu kelimeler toplumsal dilin ilk başlangıcını gösterir ve ilk başlarda yetişkinlerin diline pek benzemez. Zamanla yetişkinin konuştuğu dille çocuğun konuştuğu dil birbirine benzemeye başlar. Kelime sayısı en fazla 2 ve 5 yaşları arasında artar. Daha sonra kelime hazinesi büyümeye devam eder ancak artış o kadar hızlı değildir. 2 yaşındaki çocuk ortalama 50 kadar kelime bilir. 1 yıl sonra 3 yaşındayken çocuğun bildiği kelime sayısı 1000 civarındadır. 5 yaşındaki bir çocuk 2000 kadar kelime bilir. Sayfa 210. Çocuk önceleri bir kelimeyi tüm bir anlamı ifade etmek için kullanır. Örneğin çocuk baba dediği zaman ben babamın omzuna binip onunla parka gezmeye gitmek istiyorum düşüncesini belirtmek isteyebilir. Hav hav dedi kelimesi ben sıkıldım komşunun köpeğini buraya getirin oynamak istiyorum anlamına gelebilir. Tümcel söz böyle tek kelimeyle karmaşık düşünceleri ifade etmeye verilen isimdir. Ve bu devrede çocuğun dili anlam yeteneğinin konuşabilme becerisinden ileri olduğunu gösterir. 3. İki kelimeden oluşan cümleler. 18 ay civarında çocuklar iki kelimeli kısa cümleler kurmaya başlarlar. Bu cümleler ilk gramer yapısının belirtileridir. Anne gel, baba al, hatta git gibi cümleler çocuğun dilin gramatik yapısıyla ilgili ilk çabalarını gösterir. Çocuk iki kelimelik cümlelerden üç kelimelik cümlelere geçmeden önce iki kelimelik cümleleri sık sık kullanmaya başlar. Brian, parantez içinde 1963, bir çocuğu uzun zaman boyutu içinde gözlediğinde 19 aylık bebeğin 5-10 civarındaki iki kelimelik cümle kullanımının 20 aylıkken 25, 21 aylıkken 50, 22 aylıkken 75, 23 aylıkken 150, 24 aylıkken 1425 ve 25 aylıkken 2425 olduğunu bulmuştur. İlk başlarda yavaş yavaş artan iki kelimelik cümle sayısı 24. ve 25. aylarda birbirlerine fırlamıştır. Miller ve Erwin 1964'te buna benzer sonuçlar elde etmişlerdir. 4. Telegrafik söz. 2-3 kelimelik cümleler telegrafik söz adı verilen bir yapı gösterirler. Çocuk, baba seninle beraber parka gidelim düşüncesini, baba park git telegrafik cümlesiyle ifade eder. Telegrafik cümlede genellikle isim ve fiil yer alır. Diğer bütün ayrıntılar bırakılır. Bu nedenle çocuğun dilini anlamak için çocuğun hangi durumda ve hangi amaçla bunu sözü söylediğini bilmek gerekir. Bu tür konuşmaya bağlama bağımlı söz adı verilir. Çocuğun sürekli çevresinde bulunan anne, baba ve kardeşler onun zihnindeki bağlamı bildikleri için ne demek istediğini hemen anlarlar. Ama bir yabancı çocuğun ne demek istediğini anlamakta büyük güçlük çeker. Tümcel söz tek kelimeyle, telegrafik söz iki kelimeyle ifade edilen karmaşık düşünce yapısılarını belirtir. 5. Uzun cümleler. 2 ve 3 yaş arasında çocuklar daha uzun cümleler kullanmaya başlarlar. Cümlelerde kullandıkları hece sayısı artmaya başlar. Bu aşamadaki dil sürecinin göz önüne alınması gereken 3 yönü vardır. 1. Çocuklar arasında bu aşamada bireysel farklar belirgin hale gelmeye başlar. Her çocuk göreli olarak süratle karmaşık cümleler kurmaya başlar ama bazı çocuklar diğerlerine göre daha yavaş bir tempo ile gelişirler. 2. Çocuklar arasında görülen bireysel farklılık, öğrenmekte oldukları gramer kurallarının birbirini izleyişindeki sırada kendini göstermez. Başka bir deyişle her çocuk aynı tür gramatik gelişimi benzer bir sıra içinde yapar. 3. Çocukların cümlelerinin altında yatan gramer kuralları değişik aşamalardan geçerek yetişkininkine benzer hale gelir. Çocuk deneme yanılma yoluyla değişik gramer yapılarını dener ve yavaş yavaş yetişkinin gramerini öğrenir. Sayfa 211. Şimdi çocuğun dil öğrenimini açıklamaya girişen dil öğrenme kurallarını gözden geçirelim. Kuramlarını gözden geçirelim. Yan başlık. Dilin öğrenilmesiyle ilgili kuramlar. Dördüncü bölümde gözden geçirdiğimiz öğrenme kuramlarının çoğu çocuğun dil öğrenme davranışını açıklamada da kullanılmıştır. 1. Klasik koşullama. Bu model içinde çocuğun kelimeleri nasıl öğrendiği şöyle açıklanmıştır. Çocuk değişik sesler çıkarır. Bu arada rastgele anne, anne gibi sesler çıkarır ve kendisini besleyen, kucağını alan bütün rahatlıkların kaynağı olan kişinin bu anda kendisine gülümsediğini, kendisini kucakladığını görür. Böylece çocuğun kendiliğinden çıkardığı bir ses belirli bir kişiyle koşullanma durumuna girer. Aynı şekilde çocuk sıcak kelimesini çocuk sobaya dokunması, elinin yanması ve annesiyle bağlantılı içinde sokarak öğrenir. 2. Edimsel koşullama. Skinner ve Rushlin dil ile çocuğun diğer davranışları arasında öğrenme yönünden hiçbir fark görmezler. Onlara göre çocuk diğer davranışlarını nasıl öğreniyorsa dili de aynı öğrenme süreçleri aracılığıyla öğrenir. Tek fark çocuğun çevresini el ve kollarıyla değil sözle etkilemesidir. Rushlin kelimesinin harflerini vermek istiyorum. R-A-C-H-L-I-N. Devam ediyoruz. Örneğin kendi ulaşımının dışında bulunan belirli bir nesneyi almak isteyen çocuk değişik sesler dener ve sonunda tesadüfen ver sözüne benzer bir ses çıkarır. Çocuğun çevresinde olanlar çocuğun uzandığı nesneyi alıp ona verirler. Böylece çocuk söz aracılığıyla çevresini etkilediğini anlar ve ulaşamadığı bir nesneyi almak istediğinde aynı ver sözüne yakın bir ses çıkartır. Çocuk zamanla her istediğini ve isteği ve davranışıyla ilgili yeni bir kelime öğrenir. Bu görüşe göre dil öğrenmesinin temelinde pekiştirme, sönme ve genelleme gibi edimsel öğrenmenin temel ilkeleri yatar. Yan başlık, ufak bir yan başlık. Koşullama kuramlarına yapılan itirazlar. Davranışçı psikologlar insan dilini diğer davranışlar gibi koşullama ilkeleri içinde açıklamaya çabalarken dil bilimi içinde yeni gelişmeler olmakta ve Chomsky dönüştürümlü gramer kuramını ortaya atmaktaydı. Chomsky, Skinner'ın dil öğrenimiyle ilgili açıklamasını eleştirmiş ve Skinner'ın edimsel koşullama kuramının ötesinde öğrenmeye koşullama modeli açısından bakan bütün yaklaşımların dili açıklamada yetersiz olduğunu savunmuştur. Chomsky, koşullama modellerinin itirazlarını şu notlarda tutlamıştır. A. Koşullama modelleri açıklamalarında basit, kas veya salgı davranışlarını temel alırlar. Dil davranışı karmaşık bir olaydır ve basit davranışlar üzerine kurulmuş bir modelle açıklanamaz. B. Dil yaratıcı bir davranıştır. Çocuk daha önce hiç duymadığı cümleleri söyleyebilir ve yeni cümleleri ilk duyuşunda anlar. Koşullama modeli dil öğrenmesinin temelinde bulunsaydı, dil yaratıcılığını pekiştirme kavramıyla açıklanabilmesi gerekirdi. Çocuğun daha önce hiç söylemediği bir cümle pekiştirilebilir mi? Çocuk daha önce hiç söylemediği ve duymadığı bir cümleyi pekiştiremeyeceğine göre bilgi yaratıcılık pekiştirme kavramıyla açıklanamaz. Sayfa 212. C. Dil öğrenmenin temelinde koşullanma bulunuyorsa, dünyanın değişik toplumlarında değişik dil ve sosyal koşullar altında yetişen çocukların birbirlerinden farklı dil öğrenim şemaları göstermeleri gerekir. Lehenberg, değişik koşullar altında yetişen çocukların dillerini aynı öğrenme yapısı içinde geliştiklerini gözlemiştir. Çevresel koşullar dil öğrenmesinin hızını ve aşamalarını büyük ölçüde etkilemez. 3. Psikolinguistik kuram. Dil bilimci, önce bu kelimenin harfini vermek istiyorum. PSIKOLINGUISTIK. Devam ediyoruz. Dil bilimci Chomsky'nin etkisi altında psikologlar dil öğrenmeyle ilgili psikolinguistik kuramı geliştirmişlerdir. Parantez içinde Dodd ve White 1980. Harflerini veriyorum. D-O-D-D ve W-H-I-T-E. Parantezi kapatıyoruz. Bu kuram insanların doğuştan dil öğrenme yeteneğiyle doğduğunu, insanın dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını kabul eder. Böylece hangi çevrede, hangi koşullar altında olursa olsun çevresinde konuşan olduğu sürece insan yavrusu konuşmayı öğrenir. Çocuk dil öğrenirken sadece bir dizi kelimeyi değil, bu kelimeleri dizi haline getirmesine olanak veren gramer kurallarını da öğrenir. İlk başlarda bu kurallar her biri dinamik doğruluğu veya yanlışlığı saptanacak bir hipotezdir. Çocuk deneye deneye başkalarıyla konuşmalarında bu kuralları uygulayarak bu hipotezleri gramer kuralları haline dönüştürür. Chomsky 1968. Kurallar çocuğun dil davranışındaki yaratıcılığının temelinde yatar. Çocuk gramer kurallarını nasıl öğrenir sorusuna koşullama kuramlarına henüz cevap verebilmiş değillerdir. Psikolinguistik kuram çocuğun biyolojik yapısına birinci derecede önem verir ve insanoğlunun biyolojik dil programı ile doğduğunu kabul eder. Çevre koşulları çocuğun hangi dili, hangi sözcükleri kullanacağını belirler. Ancak dilin öğrenme süresini bu koşullarla açıklama olanağı yoktur. Sayfa 213. Yan başlık: Şempanzeler ve dil. Hayvanlar insana özgü bir dil öğrenebilir mi sorusu uzun süre psikologları düşündürmüştür. Şempanzeler üzerinde yapılan ilk denemeler, parantez içinde Hayes ve Hayes 1952, olumsuz sonuçlar vermiş ve araştırmacılar şempanzelerin dili öğrenemeyeceklerine karar vermişlerdir. Hayes kelimesinin harflerini vermek istiyorum. H-A-Y-E-S. Devam ediyoruz. Daha sonraki araştırmacılar dil yeteneğiyle dilin ifade mekanizmalarını birbirlerinden ayırt edince şu soru ortaya çıkmıştır. Şempanze gırtlağındaki ses mekanizmaları insan dilinde kullanılan sesleri çıkarmak için yetersizdir. Ses mekanizmalarını kullanmadan hayvan işaret dili kullanarak iletişim kurabilir mi? Gardner ve Gardner, harflerini vermek istiyorum. G-A-R-D-N-E-R 1978'de yaptıkları araştırmalar bu soruya olumlu cevap verirler. Washo adlı şempanze 200'den fazla işaret öğrenmiş ve işaretler aracılığıyla basit ifadeler kullanabilmiştir. Sen, ben, hemen git, hemen ver diş fırçası gibi. Premack ve Premack 1975'te yaptıkları araştırmada işaret dili kullanacak bir yerde bazı şekilleri kelimelerin sembolleri olarak kullanmışlar ve sembol dizilerini belirli gramer kurallarına göre yapılandırmışlardır. Sara adlı şempanze plastikten yapılmış sembolleri kullanarak bazı basit cümleler kurabilmiş ve sembollerle verilen cümleleri anlayarak kendisinden isteneni yerine getirmiştir. Araştırmalar göstermektedir ki şempanzelerin sözlü ifade mekanizmaları bizimkinden farklı olduğu için onlara sözlü dil öğretmek imkanı yoktur. Ne var ki iletişim yetenekleri bizim önceden düşündüğümüz kadar düşük değildir. İnsan dilinin karmaşıklığı, akıcılığı, hızı ve yaratıcılık derecesi hiçbir hayvan araştırmasında gözlenemeyecek kadar üst düzeydir. zekaca en düşük insan bile Sara ve Vaşo gibi zeka düzeyi yüksek şempanzelerden kat kat üstün bir dil kullanma yeteneğine sahiptir. Bu tür gözlemler insanların dil programıyla doğduğunu kuramını destekler. Sayfa 214. Yan başlık: Dil ve düşünce. İnsan düşüncesinin sözlü olmayan semboller kullandığını bugün biliyoruz. İmgeler, şekiller, duygular, tat ve koku gibi diğer duyu organlarının kullandığı semboller düşünce sürecinde önemli rol oynarlar. Dildeki sembol ve kavramlar düşünceyi büyük ölçüde etkiler. Dil ve düşünce arasındaki ilişki değişik biçimlerde ifade edilmiştir. 1. Düşünce dilden bağımsızdır. Dil düşüncenin ifadesi için gereklidir ama düşüncenin varlığı için dile gerek yoktur. 2. Bir kişinin konuştuğu dilin türü, o kişinin düşüncesinin içeriğini ve biçimini belirler. Düşünce ancak belirli bir dil ortamında oluşabilir. Düşünceyi dilden ayrı düşünemezsiniz. Parantez içinde Wolf 1956. Harflerini veriyorum. V, W, H, O, R, F. Parantezi kapatıyoruz. 3. Dil ve düşünce birbirlerini etkiler. Düşünce temelde algısal süreçlere bağlıdır. Dil hem algısal süreçleri etkiler hem de belirli tür düşüncelerin daha kolaylıkla ifade edilmesini sağlar. Fakat dil düşüncenin içeriğini bütünüyle belirleyemez. Önemli bir algısal olay varsa ve bu olayın mutlaka sözle ifadesi gerekiyorsa düşünce kendisine yeni bir kelime, bir kavram yaratarak yeni kavramın ifadesini bulur. Böylece dil ve düşünce birbirlerini karşılıklı sürekli olarak etkiler. Bu farklı görüşler birçok araştırmaya yol açmıştır. Wolf'un verdiği örneklerden biri eski modelinde Karl'la ilgili 40'tan fazla kelimenin olduğudur. Bu gözleme dayanarak Wolf, Eskimo kara baktığı zaman bizim gördüğümüzden daha fazla ayrıntı görür. Çünkü toz kar, sulu kar, iri kar için onun dilinde ayrı ayrı kelimeler vardır. Bu nedenle Eskimo'nun karla ilgili algısı ve düşüncesi daha ayrıntılıdır der. Bir dipnot var burada, onu okumak istiyorum. Dipnot: Eskimo dilinde 40'tan fazla kar ismi olduğu yaygın kanısının gerçeğe dayanmadığını, gerçek bir araştırmaya dayanmadan kulaktan durma bilgilerle bu konuya ulaşıldığını savunan bilim adamları da vardır. Santa Cruz'daki Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyelerinden Goffrey K. Plum bu konuda bir kitap yanlış bulmaktadır. Anlamasından devam ediyoruz. Buna benzer bir örnek Türkçedeki akrabalık isimlerinden verilebilir. Hala, teyze, amca, dayı ayrımı bizim için son derece doğal olduğu halde Amerikan İngilizcesinde hala ve teyze aunt, amca ve dayı uncle kelimesiyle ifade edilir. Harflerini veriyorum. Aunt, A-U-N-T, uncle, U-N-C-L-E. Devam ediyoruz. Wolf'a göre Türkler, Amerikalılara göre bu alanda daha ayrıntılı algılama ve düşünme olanına sahiptir. Bu tür hipotezler değişik alanlarda araştırmalara yol açmış ve araştırma sonuçları yukarıda belirttiğimiz üçüncü türden görüşü başka bir deyişle dil ve düşüncenin sürekli birbirini etkilediği görüşünü desteklemiştir. Wolf'un hipotezi tamamıyla kabul görmese bile onun yazı ve gözlemleri bu alanda yeni çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Sayfa 215. İnsanların alt ana başlık 3. Kavram oluşturma. İnsanların yarattığı uygarlığı dile dayalı iletişim olmadan düşünmek olanaksızdır. Bu kadar önemli işlevleri üstlenmiş olan dil kavramlar kullanır. Aşağıda kavramların tanımı, dille ilişkisi ve nasıl oluştuğu ile ilgili görüşleri inceleyeceğiz. Yan başlık: Kavram tanımı. Kavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne veya olaya verilen semboldür. Örneğin ağaç bir kavramdır çünkü çok sayıda nesneyi temsil eder ve bu nesneler toprağa kök salma, dik durma, gövdesi dalları ve yaprakları olma gibi bir dizi özellikleri aralarında paylaşırlar. Bunun gibi kız, kitap, ev birer kavramdır. Kavramların birbirleriyle ilişkileri vardır ve bu ilişkiler mertebeli bir yapı oluştururlar. biyoloji biliminden örnek verelim. Biyolojide her canlının hangi aile türüne ait olduğunu bulmak önemli bir bilimsel faaliyettir. Bir hayvan ya da bitkiyi sınıflamaya çalışan bilim adamı gerçekte incelediği canlı yaratığın mertebeli yapı içinde yerini bulmaya çalışmaktadır. Mertebeli yapıdan neyi anlatmak istediğimize bir örnek şöyle verilebilir. Evrendeki her şey enerji kavramı altında toplanabilir. Bazı tür enerji nesneleşmiştir. Bazıları ise manyetik dalga gibi titreşim halindedir. Böylece enerjiyi nesnel ve nesnel olmayan gruplara ayırabiliriz. Nesnel grup canlı ve cansız olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Canlılar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Hayvanlarda tek hücreliler ve çok hücreliler olmak üzere yeniden iki gruba ayrılabilir. Sayfa 216. Kavramlar düşünce sürecimizde büyük ekonomi sağlar. Kavramlar olmasaydı dış dünyadaki her olayı teker teker öğrenmek ve hatırlamak durumunda olurduk. Düşünün bir kere, ağaçla bilgiyi vermek için şimdiye kadar gördüğünüz her ağacı hatırlayıp teker teker onların özelliğini söylemeniz gerekirdi. Kavramlar bireyin son derece karmaşık ve ayrıntılı algısal yaşantısını özetler, soyutlaştırır ve böylece insanoğlunun bilim, teknoloji, kültür, sanat ve edebiyatı geliştirmesini sağlar. Bir kavramın yapısına giren her nesne veya olaya o kavramın örneği adı verilir. Böylece ağaç kavramının örneği bir kimse için meşe ağacı olabilir. Meşe ağacı bir kavram olarak kullanıldığında onun örneği o kimsenin evinin önündeki çocukluğundan beri bildiği meşe ağacı olabilir. Bizim algısal yaşantımız genellikle örnekler düzeyindedir. Örnekler bizim kendimizi özgü kişisel algılamamızı ve yaşantılarımızı kapsarlar. Bu düzeyde başkalarıyla iletişim kuramayız. Çünkü onların örnekleri kendilerine özgüdür ve her birey için farklıdır. Kavramsal soyut düzey bireyler arasında paylaşıldığından dille iletişim kavramsal düzeyde olur. Kavram ve dil ilişkisi bu nedenle önemlidir. Şimdi bu ilişkiye kısa bir göz atalım. Yan başlık. Kavramlar ve dil. İstanbul, Ahmet, Leyla, Beşiktaş gibi özel isimler dışında kalan dildeki bütün kelimeler belirli bir kavramı temsil ederler. Kelimelerin hemen hemen hepsinin kavram olması, kavramların tümünün kelimelerden oluştuğu anlamına gelmez. İnsanların kelimelerle ifade edemedikleri kavramlar geliştirdikleri, kavram geliştikten sonra bu kavramın ifadesinin kelimeyle yapıldığı gözlenmiştir. Örneğin çocuk, anne, süt, köpek kelimelerini söylemeden önce bunları tanıyıp uygun davranışlarda bulunabilir. Ayrıca hayvanlarla yapılan deneyler değişik hayvanların belirli kavramları oluşturarak bu kavramları tanıyabildiklerini gösterir. Şekil 6.1'deki ördek üçgen kavramını öğrenmiş, büyüklüğüne ve rengine aldırmadan üçgen biçiminin altında yiyecek arama davranışını göstermiştir. Burada elle çizilmiş bir resim var şekil 6.1'de. Bir ördek kafasıyla birkaç şekilden sadece üçgeni irdeliyor. Şeklin altındaki açıklama şöyle, onu okuyorum. Şekil 6.2. Bu şekilde sözsüz kavram oluşumunu belirten bir deney gösterilmektedir. Yiyecek her zaman için bir üçgenin altına konmuş, hiçbir zaman dikdörtgenin altına konmamıştır. Bir tekrardan diğerine üçgenin biçimi ve büyüklüğü değiştirilmiş olduğu halde ördek öğrenilmesi istenenini becerebilmiş ve yalnız üçgene giderek yiyeceğe ulaşmıştır. Bu deney dil kullanılmadan kavram oluşturmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Ana metinden devam ediyoruz. Sayfa 217. Yan başlık. Kavram oluşturma kuralları. Kuramları. Kavramları nasıl oluşturuyoruz? Bu konuda farklı görüşler vardır. Bu görüşleri temel özellikleriyle şöyle özetleyebiliriz. 1. Çağrışımsal kuram. Çağrışımsal kuram, kavram öğrenilmesini çağrışımlar kurma olarak açıklar. Bir nesne ya da olay, belirli bir grubun adıyla çağrışım kurmaya başlar ve bu grubun adı iletişim kurmada faydalı olduğu sürece kullanılmaya devam eder. Sayfa 218. Böylece nesne ile kavram arasında çağrışım kurulur. Kullanılan kavram iletişim kurmakta etkin değilse, daha önceden kavramla nesne arasında kurulan çağrışım söner. Bu yaklaşıma göre uzun bir zaman süresi içinde yapılan deneme ve yanılmalar kavramlarla, o kavramların içine giren örneklerin birbirleriyle bağ kurmasına yol açar. Öğrenen kişi kendine verilen kavramlarla örnekler arasında çağrışım ilişkileri kurar. Bu görüş modern psikologlar arasında pek taraftar bulmaz. Çünkü psikologlar kişileri faal olarak kavram oluşturmaya girdiklerini, aynı dil öğreniminde olduğu gibi kavram öğreniminin de yaratıcı bir süreç olduğunu bilirler. 2. Hipotez oluşturma. Brunner, Goodnow ve Austin yaptıkları araştırmaların sonuçlarına dayanarak kavram geliştirirken bireylerin son derece faal olduklarını ve değişik hipotezler geliştirerek bu hipotezleri sürekli test ettiklerini ileri sürmüşlerdir. İsimlerin harflerini vermek istiyorum. Brunner, Brunner, Goodnow, Goodnow, Austin, Austin. Devam ediyoruz. Bir problem çözümü üzerinde çalışan bilim adamı gibi kavramı geliştiren kişi sürekli hipotezler geliştirir ve kurduğu bu hipotezleri sürekli deneyerek deneyiminin sonucuna göre ya kabul eder veya reddederek yeni bir hipotez kurmaya yönelir. 3. Kurallar oluşturma. Günümüz psikologlarının çoğu kavramların temelinde bazı tanımlayıcı kuralların yattığını ve kavram öğreniminin gerçekte bu kuralların geliştirilmesinden başka bir şey olmadığını söylerler. Araştırmacılar özellikle işlevsel kavramların böyle kurallarla tanımlandığını işaret ederler. Kalem kavramı işlevi ve biçimiyle tanımlanır. Mürekkebi vardır, yazı yazımda kullanılır ve sivri uçludur. Bu kuralı bildiğinizde bütün kalemleri tanıyabilirsiniz. Bardak, kaşık gibi bazı kavramlar basit, bilgi işlem merkezleri, üniversite gibi bazı kavramlarsa daha karmaşık kuralları gerektirebilir. Karmaşık kuralları olan kavramların öğrenilmesi, basit kuralları olan kavramlara göre daha zordur. 4. Prototipler. Bazı psikologlar kavram öğreniminin belirli bir soyutlama sürecini içerdiğini ileri sürerler. Onlarca her kavramın soyutlanmış bir model yapısı vardır ve bu yapıya prototip adı verilir. Ağaç kavramını alalım. Hiçbir ağaç birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Ancak bizim zihnimizde tipik bir ağacın nasıl olacağının dair bir model şema vardır. Bu model şema sayesinde biz dut ağacı gibi tipik bir ağaçla böğürtlen ağacı gibi tipik olmayan bir ağacı hemen ayırt edebiliriz. Palmer, temelde kavram öğreniminin bu prototipleri geliştirme sürecine dayandığını ileri sürer. Palmer isminin harfini vermek istiyorum. P-A-L-E-M-R. M-E-R. Devam ediyoruz. Hipotez, kurallar ve prototip geliştirme yaklaşımları birbirlerine ters düşen yaklaşımlar değildir. Kavram geliştirme alanında araştırma yapan araştırmacıların büyük bir çoğunluğu her üç kuramın da kavram öğrenmede geçerli bir yeri olduğunu kabul ederler. Hipotez geliştirme hem kural hem de prototip için kullanılabilir. Başka bir deyişle birey hipotezini kavram kuralı ya da prototipi için geliştirebilir. Prototip daha çok kuş, ağaç, sandalye gibi nesnelerle ilgili alanlarda daha geçerli olur. Kural geliştirme ise bıçak, kalem ve otomobil gibi işlevsel kavramlarla ilgilidir. Sayfa 219. Alt ana başlık 4. Problem çözme. Problem dendiğinde aklımıza yalnız matematik alanındaki problemler gelmez. Yaşam bir dizi problemin çözümlerini gerektirir. Problem, bireyin varmak istediği bir amaca ulaşmasına ket vuran engeller var olduğu zaman ortaya çıkar. Örneğin sinemaya gitmek istiyorsunuz fakat şu anda yanınızda yeterli para yok. Bu örnekte amaç sinemaya gitmek, engel para yokluğudur. Bir başka örnek. Aşık olduğunuz ve evlenmeyi istediğiniz Nesrin zengin bir ailenin kızı. Sizin aileniz ekonomik olarak güçlü değil. Okuldan mezun olarak bir meslek sahibi olmanıza ve para kazanmanıza en azından 3 sene daha var. Bu örnekte amaç neslinle evlenmek. Engel kendinizi özgürlüğünüzün olmayışıdır. Okulun basketbol takımında oynamak istiyorsunuz ve ne var ki boyunuz kısa. Eve geç geldiniz, açsınız ve yorgunsunuz. Evde yiyecek yok. Bütün bunlar günlük hayatta yaşadığımız ve çözüm aradığımız problemlerdir. Problemler uzun süreli, kısa süreli, basit veya karmaşık olabilir. Duygusal, ekonomik ve bedensel problemler vardır. Bu farklı problem türleri birbirleri içinde karışarak büyük bir karmaşıklık, karmaşık problemler haline dönüşebilirler. Problemlerin çözümleri, problemin türü ve karmaşıklığına göre değişir. Bazı problemler tamamıyla mantık yoluyla çözülür. Bazı problemler duygusal olgunluğu gerektirir. Bazı problemler ise olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı gerektirir. Problem çözümleri arasındaki ortak yan, amaca ulaşmaya ket vuran engeli ortadan kaldırmaktır. Yan başlık. Problem çözümündeki 4 aşama. Problem çözümünde 4 aşama olduğu bazı psikologlar tarafından ileri sürülmüştür. Parantez içinde Johnson 1944 harfleri J-O-H-N-S-O-N parantezi kapatıyoruz. Bu aşamalar tanıma, üretme, kuluçka ve değerlendirme aşamaları olarak adlandırılır. Tanıma aşamasında ortaya çıkan problemi oluşturan durumu ve engelleri tanımaya çalışırız. Üretme aşamasında değişik çözüm seçenekleri aramaya başlarız. Bu seçenekleri uygulamaya koyar ve değerlendiririz. Uygulamalardan hiçbir çözüm getirmiyorsa o zaman bir tür kuluçka devresine girer, problemi bir yana bırakır, başka şeylerle uğraşırız ve daha sonra probleme yeniden geri döneriz. Yeniden değerlendirme yapar ve problem çözüme ulaşıncaya kadar bu aşamalardan tekrar tekrar geçeriz. Aşamalardan her zaman bu sıralamada gelmeyebilir. Bazen atlamalar olur ve belirli bir sırayı izlemeyebilir. Yan başlık, alt amaçlar ve planlama. Karmaşık problemleri bütün olarak ele almak zor olduğunda çözümü yönelik bir, belirli bir stratejiler geliştiririz. Stratejilerden biri sorunu daha basit alt yapılara indirgemek ve tüm sorunun çözümüne götürecek alt amaçlar saptamaktır. Mezuniyet sınavına girecek bir öğrenci sorumlu olduğu konuların tümünü düşündüğünde öğrenilecek malzemenin çokluğundan dolayı büyük bir kaygı duyup çalışma şeklini kaybedebilir. Sayfa 220. Öğrenci öğrenilecek malzemenin tümünü alt bölümlere ayırır ve her konuyu teker teker bir alt amaç olarak düşünürse daha verimli çalışır. Örneğin sınava 24 gün varsa ve okulun öğrenilecek 18 konu bulunuyorsa 24 günün 18'ini her bir konuyu teker teker öğrenmeye ayırabilir. Geri kalan 6 günü de yeniden gözden geçirme, başka arkadaşlarıyla buluşup bilgilerini karşılaştırma gibi faaliyetlerle geçirebilir. Planlama, soruna uzun bir zaman süresi içinde bakmayı ve önceden hazırlanarak tedbirler almayı gerektirir. Planlama sayesinde birey, sorunun tümünü zihninde görerek sorunun çözümüne dönüp daha etkin davranışlarda bulunabilir. Örneğin, sınav hazırlanan kişi 60 gün içinde önceden mezuniyet sınavıyla ilgili planlamaya girişir ve bu planlama şöyle olabilir. Aşama 1. Ders notlarını süratle gözden geçirir ve değişik konu başlıklarına göre gruplara ayırır. 1. gün. 1 gün. Aşama 2. İlk konuyu okumadan önce okunun ana hatlarını çıkar ve temel kavramların bir listesini yap. 1 veya 2 gün. 1/2 gün pardon. Aşama 3. İlk konuyu ayrıntılarıyla oku ve okurken özet çıkar. Özetler daha sonra konuyu gözden geçirmeye yardımcı olacak kadar ayrıntılı ancak kolayca gözden geçirilebilecek kadar kısa olsun. 2 gün. Aşama 4. Konuyu bitirdikten sonra temel kavramları yeniden gözden geçir. Hatırlayıp hatırlamadığını kendi kendini test ederek denetle. 1/2 gün. Aşama 5. Her konu için aşama 2, 3 ve 4'ü uygula. 5 gün. Aşama 6. Konuların hepsi bittikten sonra konuyu tümüyle oluşturup genel bir görüşe ulaşmaya çalış. 2 gün. Aşama 7. Diğer arkadaşlarınla bir araya gel ve onların hangi konulara önem verip vermediklerini öğren. Onlarla değişik testler düzenleyerek konuları ne derece hatırlayabildiğini denetle. iki gün, aşama 8, sınavdan bir gün önce hazırlamış olduğun özetlerinden gözden geçir, akşam iyi uyu, yemek ye ve dinlen. Bir gün. Karı koca iki psikolog, Hayes Roth ve Hayes Roth, planlamanın verimli ve başarılı bir yaşam sürdürmedeki rolünü araştırmışlardır. Her gün yapılan günlük işlerde bile planlamanın son derece verimli sonuçlara götürdüğünü görmüşler. Meslek ve iş alanında başarılı kimselerle başarısız kimseler arasındaki en büyük farklardan birinin planlama konusunda kendisini gösterdiğini gözlemişlerdir. Bazı kimseler kendi gelişmelerindeki bazı özelliklerden dolayı özellikle yetiştikleri çevrede planlama yapan bir kimse olmadığından planlı bir yaşam kavramını anlayamazlar ve günlük yaşamlarının karmakarışık oluşunu doğal bir yaşam süreci olarak kabul ederler. Bir anlamda planlı yaşam gerçek değildir ve bu nedenle kendi yaşamlarının karmaşık ve belirsiz olmasını isterler. Bu kimselere planlamayı salık vermek, planlamayı öğretmek oldukça zordur. Sayfa 221. Yan başlık. Deneme ve yanılma veya içgörü. Problem çözümü çok sayıda deneme ve yanılmaların sonucu olarak yavaş yavaş oluşur görüşüyle. Problemin çözümü aniden gelen bir içgörüden kaynaklanır görüşü uzun süre tartışma konusu olmuştur. Deneme yanılma yaklaşımı zihinsel süreçlere planlamaya, problemin tümünü görüp hangi noktadan çözüme başlanacağına önem vermez. Bu süreçlere önem veren içgörü yaklaşımıdır. Deneme yanılma, boş durma, sürekli uğraş, çabala, belki bu çabalardan biri seni çözüme götürür anlayışı içinde yapılır. Alman psikoloğu Wolfgang Köhler'in Sultan adlı şempanze ile yapmış olduğu deneyden 4. bölümde öğrenme konusunu tartışırken söz etmiştik. Bu deneyde problem çözümünün şimdi kavradım biçiminde içgörüye geldiğini görmüştük. Hatırlayacağınız gibi şempanzenin içinde bulunduğu odanın tavanında bir mum asılıdır ve odaya çok sayıda boş tahta sandık konmuştur. Şempanze sürekli zıplanmasına rağmen muza yetinmemiştir. Birçok denemeden sonra şempanze bir köşeye çekilir, sakinleşir ve bir süre sandıklara bakar. Daha sonra kalkar, sandıkları üst üste koyar ve üstüne çıkarak muzu alır. Modern bilişsel psikologlar problem çözümünde hem deneme yanılmanın hem de içgörünün geçerli stratejiler olduğunu kabul ederler. Onlara göre birey problem çözümüne içgörü yoluyla ulaşmadan önce birçok deneme yanılmada bulunur ve böylece değişik çözüm seçenekleriyle tanışıklık kurar. Bu tanışıklık devresi içgörünün oluşabilmesi için gereklidir. İçgörü problemin bütün öğeleri tanındıktan sonra ortaya çıkar. Bilişsel psikologlar deneme yanılmanın yalnız davranış düzeyinde değil, aynı zamanda örtük bir biçimde algısal ve bilişsel düzeyde de olduğunu kabul ederler. Bu bilişsel deneme yanılmalar onlara göre içgörüden önce gelir ve içgörüye bir hazırlık oluşturur. Yan başlık. Problem çözmede karşılaşılan güçlükler. Problem çözme durumuyla karşılaştığımızda önceki bilgi ve denemelerimizden faydalanırız. Önceki deneyimlerimiz problem çözmede bize yardımcı olabildikleri gibi bazı güçlükler ve engeller de yaratabilirler. Bu güçlükleri aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz. İşleme takılma. Daha önceki deneyimlerimiz bize nesnelerin belirli işlevlerini öğretmiştir. Örneğin kalem yazı yazmak için, çanta kitap taşımak için, ayakkabı giymek içindir. Bazı nesnelerin bu işlevlerine saplanır kalırız ve bu işleme takılmanın sonucunda onları yaratıcı bir biçimde yeni durumlarda kullanmayı düşünemeyiz. Sayfa 222. Yorgun olan bir kimse otobüs durağında beklerken çantasını iskemle gibi kullanıp oturarak dinlenebileceğini akıl edemez. Çünkü çantayı kitap taşımak için gerekli bir araç olarak öğrenmiştir. Bu nedenle onun üstünde oturabileceğini akıl edemez. Zihinsel kurgu. Bir sorunu belirli bir yöntemle çözdükten sonra o yöntemle bağlanırız. Bu tür algısal bağlılığa ise zihinsel kurgu adı veririz. zihinsel kurgu benzer bir sorunla benzer sorunlarda yeni çözüm yöntemleri bulmamızı engeller. Sürekli daha önce kullanmış olduğumuz yöntemleri uygulamaya yöneliriz. Yan başlık. Benzetme modelleri. Problem çözme inceleme yollarından biri problemleri bilgisayar programlarıyla çözmektir. Robot ve yapay zeka çalışmaları insanoğlunun zihinsel davranışını bilgisayar programları aracılığıyla taklit etmek anlayışına dayanır. Böyle bir anlayışın kullanıldığı bilgisayar alanına benzetme alanı adı verilir. Benzetme araştırmalarına ilgi duyan psikologların düşünce şekli şöyledir. Bilgisayar programı zihnin nasıl işlediği ile ilgili kuramlar üzerine benzetme kullanılarak oturtulmuştur. Bilgisayar programı belirli bir problemin çözümünde başarılı olduğunda kullanılan programın yapısı ve işleyişi insanın o tür problemleri çözerken kullandığı zihinsel süreçlerin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verir. Program başarısız olursa o zaman programın hata yaptığı noktaları bularak bu tür hataları zihinsel süreçleri açıklayan kuramımızda çıkarırız. Yapay zeka ve robot yapımı endüstrileşmiş ülkelerin bugün büyük ölçüde para harcadıkları bir araştırma alanıdır. Başarı derecesi henüz oldukça sınırlıdır fakat robotların endüstride kullanılması son derece yaygınlaşmıştır. Konuşmayı yazı diline çeviren veya yazıyı söze aktaran bilgisayarlar gittikçe daha başarılı olma yolundadır ve insanlığın geleceği için büyük bir potansiyel ile işaret etmektedirler. Alt ana başlık 5. Bellek ve bilişimi etkinleştirmek. Bilişsel psikolojinin bulgularını günlük yaşamımızda kullanmak olanağı var mı? Bu önemli bir sorudur. Kitabın okuyucularının büyük bölümü öğrenci olacağından ders çalışmayla ilgili alanından bir örnek seçtik. Ders çalışırken daha etkin ve verimli olabilmek için aşağıdaki kuralları uygulayabilirsiniz. İlk kural, dikkat et. Belirli bir anda zihinsel olarak işleyeceğimiz bilgi miktarı son derece sınırlıdır. Bunun için dikkatimizi öğrenmemiz gereken bilgiye vermek büyük bir önem kazanır. Şu anda bu satırları okurken aynı zamanda çevrenizde olup biten olayları gözlemeye ve başkalarının konuşmalarını anlamaya çalışın. Dikkatiniz dağılacağından okuduğunuzu anlamakta zorluk çekmeye başlarsınız. Neye dikkat edeceğinize karar verip seçici olarak algılamaya başlarsanız başarılı olma yolunda büyük bir adım atmış olursunuz. Sınıfta ders dinlerken neye dikkat ettiğinizin farkında olmak ve bilinçli olarak dikkatinizi öğretmek istediğiniz konuya yöneltmek verimli ve etkili öğrenmenin ilk adımıdır. Okurken hangi cümlenin önemli, hangi cümlenin önemsiz olduğuna karar verip dikkatinizi seçici bir biçimde öğrenmek istediğiniz konuya vermek okulda başarılı olma yolunda atacağınız önemli bir adım oluşturur. İkinci kural, tekrar et. Dikkat etmek kendi başınıza başarıyı garantilemez. Yani yeni öğrenilen bir bilginin bellekte iyice yerleşmesi ve kolayca hatırlanabilmesi için tekrar edilmesi gerekir. Tekrar ederken de seçici olmak gerekir. Çünkü öğrenilen her şeyi aynen tekrar etmek zihnin kapasitesini gereksiz yere işgal eder. İstenen öğrenilmesi gereken temel bilgilerin tekrar edilmesidir. Böylece bu bilgiler daha kolaylıkla bellekte tutulur ve hatırlanır. Seçici olmanın bir yolu okunan konunun anlaşılarak hangi bilginin temel kavram, hangisinin ayrıntı olduğunu bilmektir. Seçici dikkat, anlamlı gelen birbirleriyle ve ilişkisi olan bilgilere verildiğinde tekrar etme ve öğrenme daha verimli olur. Üçüncü kural, organize et. Ders öğrenme konusunda verdiğimiz örneğe devam edelim. Dikkat ederek seçici bir biçimde okudunuz ve yine seçici olarak tekrar ettiniz. İyi öğrenmenin diğer bir koşulu da organize etmektir. Organize ederek okuduğunuz dersin hangi kitapta, kitabın hangi bölümünde ve